Ben Hande.
Ben Mehmet.
Havadan Sudan'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Evet Hande.
Tam merhaba diyecektin ki kaptım sözü.
Tamam.
Açılışı yaptım.
Sorun yok.
Evet. Bir pazar günü saat 16.04 oldukça geç kaldık. Poyraz büyüdükçe bir de hayatımız tabii yani bazen inanılmaz daha fazla sosyalleştiğimiz zamanlar oluyor. Hafta sonları oluyor ve biz yetiştiremiyoruz podcastleri. Daha zorlaşmaya başladı sanki.
Evet.
Hatta bugün Mehmet dedi ki ben burada kendisine kırmızı kart gösteriyorum. Sen dedi olmadı. Yapmazsın, konuşmazsın. Ben pazartesi günü tek başıma yaparım podcast'i dedi. Bunu bana teklif edebildin yani Mehmet. Teşekkür ederim.
Ben pişman oldum dün girmediğime yayına. Çünkü artık zaman kalmıyor gibi ve ben
ama normal... bu ikimizin podcast'i. İkimiz varsak varız, yoksa ikimiz de yokuz. Öyle.
Ama sen öyle konuşmuyorsun. Sen
nasıl konuşmuyorum?
Bu ne zaman bırakıyoruz diye konuşuyorsun podcast.
O ayrı bir mevzu bahis ama yani devam ediyorsak ben de ediyorum. Kurtulamazsın benden Mehmet. Cim.
Bakalım işte yani
tamam, sen... Tamam yani öyle olmaz. Ben buradan kırmızı kartımı sana göstereyim. Sen de bana sarı kart göster ama.
Sen o motivasyon isteyen şeyi bulur, yapar. En büyük şey.
Dün gece ben sana dedim sen yapmak istemedin. Uyuyordu Poyraz, gece 11-11.30 yapacaktı.
İşte o saatten sonra ben nasıl şey yapacağım?
Ya editini de bugün yaparsın yani. Biz yayını kayda alacaktık.
Neyse hadi bakalım başlayalım.
Benim devam etmemi isteyen orta yol bulur, öyle söyleyeyim. Tamam mı?
İsteyen kendine zaman bulur. Böyle son dakikalara bırakmaz.
düğünlere
gideceğine podcast'e gel.
Ya benim üniversiteden canım arkadaşım Yavuz evleniyor. Nasıl kaçırdı zaten? O da ayrı bir sorun oldu. Abimler bakacaktı Poyraz'a ve biz ilk defa bırakacaktık. Gece ve Mehmet'le de uzun zaman sonra canım benim senden bahsedildiğini anlayınca dışarı çıkacaktık, eğlenecektik ama Mehmet kendini feda etti. Çünkü yeğenim, abim hastalanınca, grip olunca ben tek başıma gittim ama ben çok eğlendim. Yavuz'a da bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz tekrardan. Sonra
genel Türkiye gündemine girelim. Birincisi sen farkında değilsin, çok yeni zamlar geldi.
Hani farkındayım mesela. Canım araba vergisi falan deniyor onu, musun?
Evet.
%40
Motorlu taşıtlar
Araba vergisi. Araba vergisi işte.
Onun dışında da %40 deniyor ama %60'mış onun şeyi, gideri. Birçok araç %60'lık dilime giriyormuş.
Şimdi ekonomi tabii gittikçe kötüye gittiği için bir şekilde zamlar, vergiler gelecek, artacak. Bunları zaten bekliyorduk.
TEOG olayları da hepten sarpa sardı. Yani ne olacağı tam bir belirsizlik oldu. Yani şey olarak politik, hem eğitim hem de bu vergiler konusu tam bir keşmekeş. Bizim en son sanırım Apple iTunes podcast kanalında yorum yapan kişi işte verdiği yorum içinde söylediği, içim kararıyor siz bu konuları konuşunca diye belirtmişti.
İşte benim de karardığı için.
Yani bu gündemde nasıl bir hani motivasyon verilebilir? Hani yani bu nasıl karartmayan bir gündem anlatılabilir.
Gündemden konuşmayarak.
Ama işte
böyle gözünü kapatacaksın, kulağını.
Ama işte böyle o zaman gerçeklerle yüzleşmiyorsun ki.
Ya bizimki gerçeklerle yüzleşme podcast'i değil ki Mehmetciğim.
Olsun.
Havadan sudan sohbet. Böyle lay lay lom yani. Zaten hafta içinde, gün içinde zaten yüzleşiyoruz. Kendi aramızda da yüzleşiyoruz fazlasıyla. Gerek yok. Bak bende fıstık gibi haberler var. Boş ver.
Neyse bu gündemleri daha yakından takip etmek isterseniz günlük podcast Ünsal Ünlü'yü tavsiye edeyim ben tekrar.
Bak Ünsal Ünlü bu iş için, adamın mesleği bu, gazeteci. Evet, şimdi ben ilk haberime hemen geçiyorum hızlıca. Sağ olsun gene aslında arkadaşımız Gökhan göndermiş. Toast diye bir girişim. Gıda israfının önüne geçen bira. Şimdi ben şöyle bir şey öğrendim bu yazıyı okuduğumda. Dünyada üretilen tüm gıdanın 1/3'ünün, yani aşağı yukarı 1.3 milyar tonun çöpe atıldığını sen biliyor muydun?
Ben ne kadar olduğunu bilmiyordum ama çok yüksek
çok
miktarların olduğunu biliyordum.
Ve ekmek gibi mesela bir gıda bile tüketilmeden çöpe atılıyormuş. Fakat ilk defa atılmak üzere ayrılmış ekmeği biraya dönüştüren bir girişim var. Şimdi Londra'da hayatının bu gıda atığını azaltmaya adamış birisi Tristram Stuart. İngiltere'de her yıl 24 milyon dilim ekmek çöpe atıldığını öğrenince bu projeye başlamış. Brüksel Beer Project varmış. Bunu incelerken de ekmekten bira üretildiğini, üretilebildiğini görünce bunu da Londra'da uygulamaya karar vermiş. Tamam. Ve Toast adlı bira şirketini kurmuş. Toast'un satışlarından gelecek karı ise yine kendisinin kurduğu İngiltere'nin gıda israfı konusunda en başarılı sosyal girişimlerden biri olan Feedback'i bağışlayacakmış. Ve bununla ilgili de Stuart'ın atık konusunda gerçek bir lidermiş bu arada Stuart. TED'deki konuşması var. Bunu ben sana linkini paylaşacağım. Bana değişik geldi. Yani bak adam buna ömrünü adamış.
Hmm. İyi.
Tamam. TED güzel. Konuşması da. Evet. Taşı sıksa suyunu çıkartır deyimi aynen bu Stuart için kullanılıyormuş. Bilgin olsun.
Dyson'ı biliyorsun.
Dyson bizim evet. Elektrik süpürgesi.
Evet, Dyson kendini elektrik süpürgesiyle duyurmuş bir marka ama farklı
hoparlörleri
pek çok...
Hoparlörleri de var galiba.
Hayır, hoparlörleri yok. Hayır. Tamam. Fanı falan var mesela. Fanı var böyle şeyi. Ve bir sürü şey var. Adam mühendis. Bir işe girdiğinde onu sıfırdan ele almayı seven birisi. Yani ilk o torbasız elektrikli süpürgeler çıktığında zaten... İlk öyle giriyor bu işe. Evdeki elektrik süpürgesinden hoşlanmayıp ben bunu nasıl yaparım diye başlayıp sıfırdan elektrik süpürgesi tasarlıyor ve bugün kullandığımız Dyson süpürgeler artık birçok markada patent süresi dolduğu için kendi torbasız elektrik süpürgelerini yapıyorlar. Şimdi kendisi bir otomobil, elektrikli otomobil işine girecekmiş ve tamamen farklı bir tasarımla oluşacakmış. Pil teknolojisinde Tesla'nın kullandığından farklı olarak lityum iyon pil değil farklı bir pil çeşidi kullanacakmış onda da. Yeni bir pil çeşidi üstünde çalışıyormuş. Sakti 3 diye bir kendi firması varmış. Solid State Battery diye bir ürünle çıkacakmış. Bunun için de tabii çok ciddi gene de para gerekiyormuş. Mesela birkaç milyar dolarlık yatırım gerekiyormuş. Kısmen bunun finansmanını sağlamış. Şimdi hayata geçirme projesi var. Radikal olan da değişik bir otomobili 2020 yılında çıkartmayı hedefliyormuş. Yani hadi daha 3 senesi var. 3 seneden 2,5 sene.
Dyson'a bol şans.
Bol şans evet. Alalım senin haberini.
Şimdi... Biz böyle gün içerisinde çok fazla iş yapmak istiyoruz değil mi? Öyle bir hız çağında yaşıyoruz. Ama öğleden sonra enerjimizin tamamen bittiği günler oluyor. Olmuyor mu? Özellikle benim. Bu siesta o yüzden bana çok uygun. Öğleden sonra ders koymayı hiç sevmem. Sabah 8'de 9'da dersimi anlatayım mis gibi 12'ye kadar. Sadece vücut ağırlığımızın %2'si. Ne? Beynimiz. Ama onu kullanma oranımız %20. Dolayısıyla da sürekli bir yakıta ihtiyacı var bu beyin için. Burada da diyor ki hem su içmek hem uyku düzeni çok önemli. Ama bu ikisinin haricinde yediklerimiz de hem odaklanma hem motivasyon seviyelerimizi çok etkiliyormuş Mehmet.
Hı.
Mesela biz sürekli bize enerji verecek, odağımızı açacak, düşüncemizi tazeleyecek yiyecekleri arıyorsak şunları yememiz gerekiyor imiş. Esmer kepekli pirinç. Ki
sen hiç sevmezsin. Ben de
ben
yapalım
sevmem.
Derim.
Yani beyaz pirinç dururken neden bu? Kepekli mantı gibi bir şey. Ne gereği var? Sonra muz. Bak muz çok severim. Sonra avokado. Avokado da çok güzel. Omega 3 açısından bunlar zengin. Sert kabuklu yemiş. Badem, antep fıstığı, kaju gibi. Sonra patates. Bitter çikolata. Yani çikolata yiyecekseniz diyorlar ki bitter yiyin. Gibi gibi. Şu an sayfam aşağı inmediği için geri kalan yiyecekleri sayamıyorum. Ha, üzümsü meyveler, daha çok bu kırmızı meyveler, dut, çilek, böğürtlen, yaban mersini gibi, patlıcan, yulaf, koyu yapraklı yeşillikler ve siyah çikolata çok öneriliyor. Bunu da dinleyicilerimize paylaşalım.
Evet. Şimdi Benim sonraki haberim uzun zamandır adından bahsetmediğimiz kişi.
Aa, Elon Musk.
Tabii, az önce de zaten ona bir yeni rakip Dyson getiriyor diye belirtmiştik. Bu sefer şimdi Elon Musk'ın bir sürü farklı projesi var. Bir tanesi de malum Mars'a gitme. Ama Mars'a gitmek için geliştireceği roketler için ara bir proje bulmuş. Bu roketlerin ismi BFR. Big fucking rocket.
Aa, bak biplemedim Mehmet.
Ama oradan geliyor.
İngilizce küfredebiliyorsun.
Hayır ama mi? Öyle kendileri öyle şey yapmış, adlandırmış.
Biz kendi bip yapalım.
Biplemeyelim yani. Şey olarak. Bu için, bu iş için roketleri nerede kullanacak? Dünyada. Hmm. Nasıl bir iş için? Uzun mesafe seyahat için. Uçaklara alternatif. Buna göre kendileri bu projenin videosunu da yapmış. Bir yandan sana göstereyim videoyu. Hmm. Şimdi sen diyelim ki işte İstanbul'dan New York'a gitmek istiyorsun. Ya değil da mi? Los Angeles'a gitmek istiyorsun. İstiyorum.
Los Angeles değil de San Francisco.
Şimdi mesela örnekte New York to Shanghai diyor. 39 dakika diyor.
Aa.
Nasıl yapıyorlar bunu?
Roketliyorlar seni.
Aynen öyle. Uzaya çıkartıyor.
Aa.
Uzaydan geri döndürüp roketle aşağı indiriyor. Ve böylece 39...
Sert bir iniş yapmıyor. Nereye işte... ama buna şeyde durak lazım. Yani bir iniş tesisi
i̇şte,
gerekmiyor.
Nasıl
ama?
Yapıyor şu ana kadar? Dik kalkıp dikiniyordu ya evet. Roketleri. Bak şimdi böyle kalkıyor.
Hadi
şu
kalktık.
Anda.
İstanbul'dan tamam. Kalktık.
Tabii. Ve dikkat et denizde, deniz üstünden
evet.
Kalkıyor. Şu anki roketler de o şekilde zaten. Hı. Gidiyor. Sen bu şeyini
uzaya
artık
çıktın.
Uzaya çıktın. Yemek servisi için bile zaman yok. Cappuccino'nu içersin anca.
Sonra bak, oradan bir şey kokuyor.
O geri dönüyor.
Ha.
O tekrar platforma geri dönüyor. O roket.
Ha.
Senin kapsül kısmında dünyanın çevresinde direkt uzay üstünden dolanıp Şangay'a dalış yapıyor ve gene aynen diklemesini...
O iniş kısmı beni heyecanlandırabilir. Şu videoda bile biraz hafif kalbim çarptı.
Şangay'a iniş yapıyor.
Sonra o platformdan beni bir tekne alacak. Çünkü hep denize
evet, aynen
kaldı.
Öyle. Hong Kong, Singapur 22 dakika diyor.
Los Angeles, Toronto 24 dakika. Bangkok, Dubai. Tabi burada hep birer o platformun olması
evet,
gerek.
Evet, aynen öyle.
Ay Mehmet. Ya işte adamlar bak bunlarla uğraşıyorlar. Ve her yani en uzun mesafeler hep 30 dakikanın altında.
Bir iki yer var 40 dakika 50 dakika olan.
Kapuçino içmeye bile fırsatın yok neredeyse.
Böyle bir projesi var. Bakalım bunu hayata geçirebilecek mi? Evet proje hı. Böyle bir şey. Gene her zamanki gibi bağlantılarını paylaşırım.
Sen devam et benim 2 dakikaya ihtiyacım var. Buradan Nurcan'ın tamam. Kulakları çınlasın. Tuna'nın hı. Eşi. Hadi diyor bazen belli oluyor haberleri o an okudun diye. Çok utandım ama vakit bulamıyorum.
Hı.
Bak daha ben yarınki dersimi revize edeceğim. Önümüzdeki hafta sunum yapacağım yurt dışında konferansta. Daha hiç son halini vermedim. Yarısı hazır. Son halini vermeye bırak.
Hı. Bu daha önce bu konuya bahsetmiştim. Kaç ay oldu bilmiyorum. Veggie burger yani sebzeden burger yapma ama şu anda McDonald's'ta veya da işte Burger King'de falan gördüğünüz tipte veya da ne var bizim başka gittiğimiz Shake Shack'te olan veggie burger gibi bir şey değil.
Hmm.
%100 ete benzeyen bir bitkiden üretilmiş hamburger ama aynı et özelliklerini gösteren bir hamburger. Bu Amerika'da Impossible Food adı altında satılıyor. Tamamen bitkilerden üretilmiş ama şöyle yaptıkları iş şu. Kıymanın daha doğrusu etin içeriğini inceleyip bunu hangi bitki karışımlarının birebir bu özelliği yani sadece tat değil doku olarak da sağlayabileceğini araştırıyorlar. Bir kısmını bakteriler vasıtasıyla üretiyorlar. Burada hedef yani hedef kitle vejetaryenler değil. Yani vejetaryenler zaten yiyor da asıl et yiyen insanları hedefliyor. Yani et yemek isteyen fakat onları tat olarak aynı ve doku olarak aynı şeyi sağlayan bir şeyle elde etmeye çalışıyorlar.
E gerek yok ki böyle bir şey. Ete et, otu ot gibi yiyeyim. Ben ama etini şöyle, seviyorum.
Bu gidişle bunların iddiası şu. İnsan ırkındaki bu artışla eti karşılamamız mümkün olmayacak. Yani bu kadar hayvan besin. Türkiye'deki fiyatlar ortada. Aslında tam bence Türkiye'ye uygun bir pazar. Bilmiyorum maliyeti nedir bunu üretmenin.
Ama bizimkiler et ithal etmenin derdinde. Büyükbaş evet. Hayvancılığı öldürüp işte angus mangus getiriyorlar.
O kadar ki videoyu gene web sitemize yerleştiririm. Kıyma olarak koydukları şeyin içinde kanımsı bir şey var. Doku bile var yani. Yok mu kıymada? Ay Mehmet diyorsun da.
Ay tamam da yani şimdi o bitki, yeşil, doku, kan falan. Yani.
İşte her şeyi üretmişler böyle. Şöyle laboratuvarlarda üretiyorlar. Hani şeylerini göstereyim sana. Hızlı hızlı atlattım. Ve hamburgerin bak eti bu. Yani bitkiden üretilmiş.
Evet, evet.
Sonra bir şefe bunu yaptırtıyorlar. Nasıl gözüküyor diye. Adam inanamıyor zaten. Diyor ki yani böyle yani bu kadar söylemeseniz ben bunu kıyma zannederdim ya. Diyor. Ve tad olarak da kontrol ediyor ve gerçeğe bu kadar yakın bir şeyle ben karşılaşmamıştım diyor. Yani hiç.
Çok başarılı.
Evet.
Gayet başarılı olmuş. Ama ben bir müddet bak, almayayım. Şöyle. Evet. Evet. Ama bak bir şekli tuhaf gözüküyor ya. Yani
bitki.
İşte evet.
Yoğrulmuş bitki.
Of, dünya nereye gidiyor Mehmet ya? Evet, şimdi benim sıradaki haberim çok absürt. Şöyle ki Kuzey Pasifik Okyanusu'nda Mehmet devasa bir problem varmış. Neymiş bu biliyor musun? Çöp ada. Çöpler o kadar çok birikmiş ki böyle hepsi bir arada ve büyümüş o ada boyutları Fransa'nın yüz ölçümünü geçmek üzereymiş.
O nerede kadar, dedin sen bu?
Kuzey Pasifik Okyanusu'nda. Bu durumu gören de Plastic Oceans Foundation hem haber eğlence sitesi Led Bible'da bu çöpten adanın bir ülke olarak tanınmasını talep etmiş. Bu proje 93 yılında imzalanan Montevideo Anlaşması'nın birinci maddesine göre çöp adaları ismini alacak. Ülkenin işte bir bölgesi olacak, bir hükümeti kurulacak, bir sürekli nüfusu olacak ve diğer ülkeler ile iletişim sağlayacağına inanılıyor imiş. Bayrağı var. Mavi beyaz. Ortasında da böyle çöp şişe var. Pasaportu. Bir de para birimi Döbri yani molos. Para birimi de bu.
Debri.
Debri. Ben Fransa Döbri. Le Döbri de para birimi diyorum ve pulları bile hazırmış. Hatta bir ülke olmak için tüm adımı atmış bu çöp adaları isminde. Geçtiğimiz günlerde de Birleşmiş Milletler'e başvurmuş. Dünyanın 196. ülkesi olmak için. Enteresan değil mi?
Evet, enteresan.
Ama çöpleri yani bu çok kötü bir şey. Dünya pis.
Dünya pis zaten. Çok ciddi atık üretiliyor. Bu böyle gelmişken şimdi aslında başka ülke olmak isteyen gerçek ülkeler de var. Katalonya ve
referandum Kuzey. Referandum olacak şimdi. Evet. Katalanlar bakalım ne diyecekler. Peki hepsi, çoğunluk evet dedi. Ayrılmak
İspanya
istiyoruz dedi.
İspanya bence izin vermeyecek.
Vermez. İspanya anlatıyorum ben yapısını komparatif karşılaştırmalı derste. O bölgeli bir devlet. Gene kendi üniter yapısı içerisinde.
Şey
o zaman
var,
Basralar
Irak
da ayrılacak. Ne Irak?
Kuzey Irak var ya Kürdistan olarak. Onlar da ayrılmaya çalışıyor.
İspanya'dan bahsediyorduk tamam.
Yani birkaç yer var bu şekilde.
E tabi ondan sonra İrlanda'ya gene sıçrar. Yani.
Ben yakın tarihten ilginç bir haber söyleyeyim. 26 Eylül 1983'te dünya 3. Dünya Savaşı'ndan ramak kalarak dönmüş. Bunu biliyor muydun? Pek tarihte bilinmeyen bir şeymiş.
Evet.
Şöyle bir şey, o zamanlar işte Sovyetler Birliği hala var ve Moskova'nın yani hava savunma sisteminin başında da Stanislav Petrov diye bir kişi varmış. Stanislav Petrov'un önünde ki şeyde bilgisayar, Rus bilgisayar, Amerika'dan 5 tane nükleer füzenin fırlatıldığı uyarısını vermiş. Alarmlar ötmeye başlamış ve Moskova hedeflediğini belirtmiş. Ve bu kişinin aldığı emre göre normalde karşı füzeleri fırlatması gerekiyormuş. Evet. Fırlatmamış.
Hadi ya.
Evet.
Bu fake bir haber değil mi?
Yok, gerçek bir haber.
Hayır, Moskova'ya doğru hedefledi.
Evet.
Atıldı.
Şimdi şöyleymiş, gerçek olan.
Nasıl engellemişler sonra çarpmasını?
Hayır. Amerika'dan bir füze fırlatılmamış.
Ha işte onu diyorum, fake yani.
Evet, yani yanılmış bilgisayar, yanlış alarm vermiş.
He.
Bu kişinin de mantığı şuymuş, düşündü. Ve bu arada o gün bütün diğer subaylar askeri kökenli olup kendisi ekonomistmiş. Ve hani böyle bir şeyin mümkün olabileceğine bir türlü inanamamış. Yani askeri olan hani emri uygula. Aslında diyorlar ki o tarihte bunu yapmış olsa kimse onu suçlu bulamazdı yani. Sistemler alarm vermiş ve karşı saldırıyı başlatması gerekiyor normalde. Birkaç mantığı varmış. Birincisi, bu karşı savunma sistemi çok yeni hayata geçmiş. Bunun bir arıza olabileceğinden şüphelenmiş. Yani yeni hayata geçmesi sebebiyle. İkincisi, 5 füzenin fırlatılmasını garip bulmuş. Demiş ki Amerika bize saldırıyorsa 5 füzeyle yetinmez. Çok daha fazla füze atıyor olması lazım. Ve bu şekilde adam yani hiç bir aksiyon almamış. Tabii aksiyon almış olsa, ve gerçekten olsa bu sefer de çok büyük
Amerika
bir hata yapmış olur.
Atamazsın ki çünkü. Ay siz bize işte şöyle
tabii bir Amerika'da yaptı, karşı füze atacaktı.
Anında hem de 50 tane 100 tane evet basardı.
Basardı evet. Böyle
bu bence bu haftanın haberi olsun Mehmet.
Ve bu kişi bu sene birkaç ay önce evet Mayıs hayatını ayında kaybetmiş. Evet, Mayıs ayında. Dünya Savaşı'ndan insanları 3. Dünya Savaşı'ndan kurtaran kişi.
Evet. Diye ama bak, adamın nur yüzü var. Baktığında fotoğraf nur yüzlü.
Böyle ama enteresan. Rusya'da bu daha önce de benzer birkaç olay gerçekleşmiş. Aslında yani işin sonunda tamamen her şeyi bilgisayara bırakmamanın önemi. Hani Terminator filminin ilk versiyonunda AI yani ne denir? Yapay zekaya bırakıyorlar bütün şeyleri.
Bırakmaması
füzeleri.
Lazım.
Ne yapıyor yapay zeka? Diyor ki benim hayatta tamamen hiçbir insan olmadan kalabilmem İnsanların yok oluşuna bağlı gibi bir argüman kuruyor. Ve diyor ki ben nükleer savaşı başlatırsam karşı taraf da açacak. Sonuçta ben bilgisayar olduğum için var olmaya devam edeceğim ama insan ırkı yok olacak deyip otomatik bir anda çok hızlı karar verip kendisi fırlatıyor füzeleri mesela. Böyle bir şey. Gerçekten de arada bir insan kontrolünün ve insan mantığının olması çok önemli.
Kesinlikle katılıyorum. Benim hızlı toparlayalım bence bu hafta birazcık.
Ben bir haber daha şey yapayım.
Tamam ben kendi son aslında var birkaç tane daha da haftaya kalsın. Son haberim. Biz seninle Kadıköy'de Kadıköy'e gitmeyi seviyoruz. Moda'da gezmeyi değil mi? Kadıköy çarşı sonra yemek yiyoruz vesaire. Şimdi Kadıköy'ün uğrayacağımız bir durak var Mehmet. Bizi de çok ilgilendiriyor hem Poyraz nedeniyle. Hem de zaten biz de çok meraklıyız. Değil mi Poyraz? Dinliyorsun değil mi oğlum sen de? Buradan yanımızda Poyraz. Mama sandalyesini buraya getirdik. Yanımızda oturuyor. Kadıköy'ün ev yapımı organik ürün marketi Food Project Moda. Buraya görmüş olduğun gibi bunlar komple bizi ilgilendiriyor. İçeride yok. Bu bir yeşil mekan. Ve organik kendi ürettikleri ev yapımı organik sertifikalı gıdaları satıyorlar. Bir röportaj yapmışlar Food Project'in şefiyle. Zaten yeni Mayıs ayında açılmış bu sene. Market mesela çeşitli soslar, granola, doğal turşu, salça, salata sosları her şey satılıyor organik. Buraya bir uğramakta fayda var diye düşünüyorum.
Tamam. Yalnız bu tarz yerler biraz pahalı mı oluyor ne? Yani böyle hani organik mı organik deyip fiyatı çakıyorlar. Evet aynen öyle.
Deneriz bakarız bir hani gözlemleriz ne kadar ne diyeyim.
Yani çok böyle absürt fiyatlar oluyor gibi geliyor bana.
Evet.
Evet. Şimdi bir tane lifehacker.com sitesinden bunu hemen belirteyim. İlgilenenler siteden uzun uzun bakarlar. Çok detaylı bir New York'ta yapacak şeyler listesi çıkartmışlar. Hani bazı şeyleri çok saçma bulmuşlar. İşte mesela aslında kimsenin yapmayacağı şey demişler ki Times Square'e gitmeyin demişler falan ama.
Canım.
İşte
Times Square'e nasıl gidilmez? Gece gideceksin yani hem de.
Aslında farklı bir New York'u ziyaret edenlere rota çizmişler. Bu linki paylaşayım. Şimdi uzun uzun da anlatmayacağım. Hani şuraya gidin yapın şunları yapın diye kendileri uzun bir liste hazırlamışlar. New York'a gidecek kişiler bakar sonuçta. Benim diğer ilginç haberim, her ne kadar sevmesem de bakmaktan kendimi alamıyorum. Hani
neymiş o? Şu, merak ettim.
Hayır. Hep böyle şu yapmanız gereken şu kadar şey. Hani böyle liste. Sen de hep diyorsun ya sonuna kadar gidecek misin
evet,
diye.
Evet. Bu da 35 things diyor. 35 tanesi sadece. Gerçi görsel fena değil. Şakaydı.
Başarılı olmak için
bak gene bunlar
feda için etmeniz gereken 35 şey diye. Ben bir 5'ini söyleyeyim. Bir numaraya 5 dakikalar diye koymuş. Diyor ki hani boş kendinize 5 dakikanızı bile boş bırakmayın demiş ve bunu anlatmış. 2'ye 1 doların bile değerini bilin demiş. Bu benim için de önemli bir şeydir. Hep böyle hesaplarım. Hep zengin kişiler ne kadar parası varsa dahi 1 doları şey yapmaz, gereksiz yere harcamaz diye belirtmiş. 3. Başarının sizi mutlu edeceğine inanmak diyor. Bunu bırakmanız lazım diyor. Yani başarı mutluluk getirmezi anlatmış.
Valla sağlıklı olmak öncelikli olarak mutluluk getiriyor.
Ve çok güzel bir şey demiş. We buy things to make us happy. Mutlu edeceğine inandığımız şeyleri satın alırız. Ve başarılı oluruz bunda. Fakat bunu çok kısa bir süre elde ederiz. Çünkü o yeni şeyi almanın verdiği mutluluk çok kısa bir süredir. Sonra o hayatımızın bir parçası olur. Yani çok örnek şey yapayım. İhtiyacım var ama diyelim ki bir iMac 5K'yı alıyorum. Almak için beklediğin süre, o heyecan bir süre böyle devam ediyor. Ama aldıktan sonra senin masanın bir parçası oluyor. Artık o seni evet, mutlu eden bir şey olmuyor.
Zaten konuşmuştuk. Evet. Demiştik ki hani hediye etmeyin. Ona bir tecrübe yani experience evet verin işte. Sinema bileti de olabilir. Bu bir uçak bileti de olur. Bir işte tatil olur falan.
Evet. 4 ve 5'i de anlatayım. Bitireyim. Geri kalanları.
Gerçekten,
geri kalan 30'u.
Beşte bırakıyor musun?
Bazı şeylerin de ulaşılamayacak kadar çok zor olduğuna inanmaktan vazgeçmemiz lazım diyor. Yani bazen bazı şeylere asla ulaşamayacağımıza inanırız ve o inanç senin mutlu olmanı engeller diyor. Hani o başarıya bir şeye. Aslında her şeyi, istediğin her şeyi başarabileceğine inanman gerek demiş. Birisi bir uçakta 17 çocuğu olan bir kadınla karşılaşmış. Yani diyor ki 17 çocuğa bir insanın bakabileceğine ve böyle bir aileyi götürebileceğine inan. Çoğunu evlat edinmişler. Ama 4-5-4-5 şeklinde yani 4-5 sonra böyle ilk kendi çocukları da olmuş. 17 çocukları ve bir evde yaşıyorlarmış. Bunun mümkün olamayacağını düşünüyorsun diyor. Ama gerçekten onu istiyorsan demek kadın çocukları çok seviyor. Başarmış.
Eve geç gelse bir şey olsa ne kim nerede kaldı ben o stresten zaten. Değil mi? Hırpalanırım.
Evet, evet.
Nasıl takip edeceksin 17 tane çocuğu?
Yani diyor ki yani hiçbir şey imkansız değil diyor. Yani bak tamam, kadın onu hedeflemiş. Çok çocuğum olsun. Kocası da demek aynı
ya
kafadaymış.
Ya 5-6 çok çocuktur ama 17 anormal bir rakam.
Anormal bir rakam.
Evet sonuncuyu alalım.
Sonuncu. mutluluğu peşinden koşmayı bırakman lazım diyor.
Çünkü mutluluk bir yoldur. Yani sen yolda zaten mutlu olursun.
Diyor ki şöyle. Bazı insanlar, şimdi insanların düşünce şekli şu şekilde çalışır diyor. Birincisi bir şeye sahip olmamız gerektiğine inanırız diyor. Para, zaman, aşk gibi. İkincisi onlara sahip olduktan sonra yapacağımız yeni şey vardır diyor. Mesela dünyayı dolaşmak, bir kitap yazmak, bir işe başlamak, romantik bir ilişki. Onu da ne takip eder? İşte onu da zaten mutluluk, huzur, aşk takip edeceğine inanırlar diyor. Ama gerçek paradoks olarak bu şekilde gerçekleşmez. Gerçekte bunu yapmak için diyor olmak istediğiniz olmanız gerekir diyor. Birincisi işte mutlu olmanız gerekir diyor. Huzurlu olmanız gerekir diyor. Bunlar veya aşkla dolu olmanız gerek diyor. Bunu takiben yapmak istediğiniz şeyleri, var olma amacınızı gerçekleştirirsiniz diyor. Ve bunları yaptığınız zaman da diyor zaten sahip olmanız gereken şeyler de beraberinde gelir. Yani en son para ve bununla bağlı olarak oluşan şeyler gelir diye belirtmiş. Daha bu maddeler de aynen devam ediyor. 35 madde. İngilizce bir makale ama dediğim gibi çok artık ben bu böyle şu kadar maddede şöyle işte 10 maddede şöyle bunu yapın falan gibi şeyleri sevmiyorum. Gene de bu başlıklar hoşuma gitti. Verdiği örnekler de güzel. 35 maddelik uzun bir makale. İlginizi çekerse okumanızı tavsiye ederim. Evet. Bu haftalık da bu yayını sonlandıralım. Daha bunun post prodüksiyon aşaması var. Anca yetiştirebileceğim. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı bekleriz. E-posta adresimiz havadansudan@35mm.com. Onun dışında Twitter'dan, Facebook grubumuz üzerinden Havadan Sudan isimli Facebook grubumuz var. Yorumlarınızı atabilirsiniz. Yine 35mm.com adresinde benim post prodüksiyon web sitemin içinde bir bölüm var Havadan Sudan için. Orada ilgili bölümün altına yorumunuzu yazabilirsiniz. Sayfaya gelen başka dinleyiciler de o yorumlarınızı okuyabilir. Son olarak tabii Apple iTunes'da yer alan podcast bölümünün içine yorumlarınızı yazabilirsiniz. Uzun zamandır yorum yazan olmamış. Ekşi Sözlük de var. Nereden isterseniz hani bölümle ilgili veya da genel programla ilgili yorumlarınızı, hatta konu önerinizi de bizle paylaşabilirsiniz. Hepinize çok güzel bir hafta dilerim. Sağlıcakla kalın. Hande, senin söyleyecek bir şeyin var mı?
Benim de var. İyi haftalar, verimli, keyifli haftalar diliyorum. Ben şu an Poyraz'a yoğurt yedirdiğim için hemen kaçıyorum. Hoşça kalın.
Sağlıcakla kalın.
Müzik Arda Görgün.